Neden filmimi çekemiyorum podcast ve videocast'inin bugünkü konuğu yazar, yönetmen Gizem Kızıl. Hoş geldin Gizemciğim.
Hoş bulduk.
Vallahi seni ağırladığım için çok mutluyum. Yıllardır farklı farklı işlerini yapıyorum. Arada uzun metraj filmler çekiyorsun ve hatta bizim bugün kayıt yaptığımız 7 Şubat Cuma son filmin vizyona çıktı, değil
evet,
mi?
Evet, evet çıktı.
Ne kadar güzel yani, bir ömrün sonbaharı. Değil mi adı?
Evet,
doğru
evet,
söylüyorum.
Evet, doğru,
doğru söylüyorum. Yanlış söylemeyeyim diye söyledim. Gizem hoş geldin. Çok hoş mutluyum seni ağırlamaktan.
Ben de geldiğim için çok mutluyum. Çok, zaten programı çok seviyorum. Size karşı olan sevgimi biliyorsunuz. Şu an o yüzden harika, burada olduğum için çok mutluyum.
Harika. Sen Ankaralısın.
Ankaralı.
Ankara'da astronomi ve uzay bilimleri okumuşsun. Peki nasıl başladı sinema hikayen? Birazcık anlatabilir misin bize?
Ya aslında sinema ile olan ilişkim ortaokul lise yıllarında korsan film alarak, korsan filmcimin bana verdiği filmlerle, işte bağımsız filmler, yurt dışındaki filmler, yani öyle bir vizyonda film arşivi vardı ki, hani korsan diyorum ama o dönem VCD dönemi, ulaşabileceğim
öyleydi,
tek
tabii
şey oydu yurt öyleydi dışındaki filmlere. O dönem aslında yazmak üzerine, işte Yüzüklerin Efendisi izleyip onun gibi fantastik bir iş yazmak, kendi kendime bir şeyler yapıyordum ilk bilgisayarım olduktan sonra. Daha sonra üniversitede işte Ankara'da okudum. Ankara'da yapılabilecek tek şey bir şeyler izlemek, okumak, kendini geliştirmek üzerine. Yine orada hafta sonları 7-8 film bitirmek üzere bir arşiv yapmaya başladım ve fotoğrafçılığa başladım AFSAT'ta. Fotoğrafçılık, profesyonel anlamda da fotoğrafçılık yaptım. Onun üzerine o dönem AFSAT'ta kısa film atölyeleri başladı. Orada kısa film çekmeye başlayıp aslında sevdiğim şeyin o olduğunu anladım.
Evet, bayağı bir araya araya bulmuşsun.
Evet aslında, yani uğraştım çok. Daha sonra İstanbul'a taşınmak ve Okan Büyülgen'le birlikte çalışmaya başlamakla birlikte böyle hani yapmak istediğim şeyi tam keşfettim gibi bir şey, yönetmenlik.
Peki astronomi ve uzay bilimleri okumak nasıl oldu? Yani bütün ortaokuldayken bu filmleri alıyorsun. Mesela film okumayı düşündün mü? Yoksa hani bu da ekstra merak ettiğin bir alan mıydı? Neden seçtin bu bölümü?
Ya film okumak, doğru yönlendirme olsaydı büyük ihtimal sinema okurdum.
Yok canım, daha iyi olmuş astronomi uzay bilimleri.
Evet, onu şu an onu hissediyorum. Ya yani uzun süredir analitik zekanın çalışıyor olması aslında sette de birçok anlamda pratik lik sağlıyor. Bu nasıl çözülecek diye herkesin kilitlendiği noktada çok basit. Şunu şuradan şöyle şöyle yaparız. Çözülür gibi sürekli arkada çalışan bir analitik zeka var. O yüzden astronomi ve uzay bilimleri okumaktan mutluyum.
Aslında bence ben onu söylüyorum. Yani bu mesleği yapmak isteyen insanların farklı bir şey okumasını bazen daha büyük faydaları olduğunu düşünüyorum açıkçası. Buraya peki Ankara'dan İstanbul'a geldin ve Okan Bayülgen'in programlarında mı çalışmaya başladın?
Evet,
nasıl oldu?
Orada Okan Bayülgen zaten meslekte keşfedip bir anda sizi sahaya atan insanlardan. Benim daha hiç yani televizyon programı deneyimim diye bir şey yoktu. Orada alır sizi ve ne yapacağınızı bilmezsiniz. Aslında herkes her şeyi yapıyor gibi bir sistemle. Okan'da çalışmaya başladım. Sonrasında yardımcı yönetmenlik yaptım. Ve televizyon programının da beni çok tatmin etmediğini fark ettim. Gönlüm sürekli drama kısmındaydı. 3 sene Okan'la çalıştıktan sonra işte kendi filmimi yapacağım diye
kararıyla biliyorum. Çok uzun çalıştın ona.
Evet, siz o dönemlere
şahitsiniz. Onu konuşacağız,
şahidiz.
Ama peki şu var, İstanbul'a gelme kararı, yani genelde aileler işte kız okulu da bitirdi, İstanbul'a gelecek ve filmci de olmak istiyorsun. Burada bir dirençle karşılaştın mı ailen tarafından?
Yani hani şey, tabii ki şey, gerçekliği algılayamıyorlar. Hani burada tabii bir okul var, okul bu gerçek bir meslek mi? Bunun devamı var mı? Çünkü memur bir aileden gelmeyeyim. Anne bankacı, baba öğretmen sonrası müfettiş. Haliyle istedikleri şey aslında gün ve gün gittiğin belli, çıktığın saat belli, maaşlı bir iş. Ama bir şekilde oldu yani, hani o kadar da direnç göstermediler.
Ama bu büyük bir şans tabii yani. Bir şekilde aslında zaten hani astronomi ve uzay bilimleri okumak da bir karar. Yani hani sonuçta muhtemelen, yani sinema televizyon okudum ama sana da bitirince ne olacağın sorusu gelmiştir burada.
Astronomide birazcık aslında sanırım üniversiteye gitmek için seçtiğim bir
bölümdü. Evet, o iş bitsin diye.
Bizim dönemimizde öyleydi çünkü ya işletme okunurdu ya iktisat okunurdu. Astronomi uzay bilimleri de daha yine her zaman gibi romantize ettiğim bir yerde, işte yıldızlar, mitoloji, o bir şey derken fiziğin ve matematiğin ortasına düştüm. O yüzden zaten üniversitem benim 7 sene sürdü.
Öyle, yani, öyle oluyor. Aynen. Ben de 6 senede bitirdim ya.
Yani
öyle
çok okula kolay. Gitmiyordum bile ben. Yani.
Sen de gözlemlediğin bir şey var. Sen bir görev insanısın. Aynı zamanda da yaratıcı projeler üretip bir taraftan da hani bir görev, bir şey yapıyorsan da onu yapmaya devam ediyorsun. Yani kaynak, kendine kaynak yaratmak amacıyla. Bunun dengesini tabii İstanbul'a gelip yalnız başına yaşamak, bir takım şeyler vardı ama işte Okan Bayülgen'in bazen hani stüdyodan seslendiği o gizemin aslında film, drama gideceğim, onu yapacağım, filmimi yapacağım kararı nasıl gelişti? Yani içinde anlatmak istediğin hikayeler, çünkü yazmayı da seviyorum dediğin için biraz onu açmak istiyorum aslında.
Bir cahil cesaretim varmış o zamanlarda. Şu an kalmayan ya da yavaş yavaş öldürülen cesaret. Film yapmak istiyorum dediğim noktada işte ilk başta bir kısa film çekmek istedim. Kısa film çekmek için paraya ihtiyacım var. Bir yandan da devam etmesi gereken bir hayat var. İşte bulup buluşturup bir şekilde yine bu sektörün içinde bir iş yapıp o zaman O3'dü. Onur Güven Atam'la işte o dizi okuyacak, ona dosya alacak, rapor alacak bir insan arıyordu. Onunla başladım. Ben çünkü Kore dizisi izlemeyi çok severim. Onların dramasını çok severim.
Ben de seviyorum.
Arşivim var. Çok yakın duyguları bize. Çok iyi de hikayeleri var. Mesela ona öyle bir şey çıktı karşıma. Şans da hep yaver gitti. Orada kısa film çekecek kadar parayı elde ettikten sonra o işi bırakıp kısa filmimi çekmiştim. Yani sürekli aslında yapmak istediğim işi yapmak üzerine kurguladım işi.
Seni ben kısa kurmacalarından çok etkilendiğimi hatırlıyorum ve şeyi hatırlıyorum sanıyorum, bana karanlığını anlatı sanıyorum 2018 filan da Antalya'da da sunmuştun değil mi, öyle bir aslında, o yapıda mıydı o?
İsmi aynı ama içeri farklı.
Tabii,
bir filmde.
Muhtemelen.
Sizin zamanınızda da hani çok da o anlamda da çok önemlisiniz, hani bana süreçte de çok yardımınız dokundu festival zamanı. Hem şey motivasyon olarak hem de kendimi güvenli alanda hissettiğim bir yer oldu orası. Çünkü ilk defa festival dünyasına giriyorum. Hani orada ilk defa sunum yapacağım, birileriyle tanışacağım, kimseyi tanımıyorum ve bence çok zor bir dünya hiç kimseyi tanımayan biri için. Yani ben çok yalnız hissettiğimi hatırlıyorum ama sizin desteğiniz o anlamda çok önemliydi. Orada filme inandım ve orada kurmaca pitching'e gittik. Finalist olduk. Fakat o film çekilemedi. Yani bir türlü çekilemedi ve bir yerde vazgeçmek zorunda kaldım.
Aslında senin isim bulma becerini de çok seviyorum. Fakat şeyi hatırlıyorum, oradaki pitchinglerde bu isimle başvurdun, yaptığın film muhteşem bir tanıtım filmi çekmiştin.
Evet.
Ve reklam filmi gibiydi ve bence çok güzeldi. Bazen ben projeler olmadığı zaman daha boşver o seni daha iyi bir yere götürecek derim ama bana karanlığını anlat. 2022'de çektin ve çeşitli ödüller de kazandı film çeşitli festivallerde. Şunu çok iyi biliyorum, tanıdığım Gizem yapmak istediği, içselleştirdiği meseleyi eninde sonunda buluyor ve yapıyor. Değil mi?
Evet.
Nasıl? Onu biraz anlatır mısın? Yani o içinde seni, çünkü birazdan geleceğim yani yapımcılarla ilişkilerin vesaireyi konuşacağız ama o istediğin yerde direnebiliyorsun. Bu kıymetli bir şey bence.
Ben film yapmak sanırım yönetmenlik tutkunun da ötesinde bir şey benim için. Ben sette olmadığım zaman var hissetmiyorum kendimi. O yüzden aslında varlığımı bulmak gibi bir şey. Film yapmak, işte dizi ise sette olmak hali. Haliyle o ortamı kendime sağlayabileceğim durum için eğer bir şeye tutunduysam o olana kadar her imkanı deniyorum. O olsun diye sadece uğraşıyorum. Bütün yani sosyal hayatımı yürütmek yerine onu nasıl yapabilirim üzerine. Çok da inanıyorsam karşı tarafı da sanırım inandırıyorum bu anlamda.
İşte burada da aslında çok yaratıcı birisin. Yaptığın işler içerisinde uyku öncesi Karanlık Masallar diye bir podcast yapıyorsun mesela. Hani yeni nesil radyo tiyatrosu olarak bunu yapmışsın. Ve aslında bir korku metaforu senin bütün işlerinde var. Görüyorum. O konuyu biraz açmak istedim. Yani korku ya da gerilim mi demeli, belki biraz gerilime de olabilir ama hani bunu kalkıp mesela film yaparken birdenbire böyle bir podcast serisi planlıyorsun. Ya da seni başka bir noktada Masumlar Apartmanı'nın senaryo ekibinde görüyoruz. Yani bu geçişler ve girdiğin zaman sağladığın katkılar, burada şunu soracağım, yaratma cesaretin ve ortaya koyma cesareti. Bizim bu podcast'in en önemli iki sorusu. Yaratma cesaretin nasıl geliyor? Yani mesela hani korku metaforum var. Hadi yeni nesil radyo tiyatrosu olsun, bir de podcast. Mesela bu nasıl çıkıyor sende?
Bir şey yapmam lazım. Ben duramıyorum. Durduğum zaman mutsuz oluyorum. Kendimle çok uğraşıyorum. Kendiyle çok uğraşan bir insanım. Ve sanırım korku, gerilim psikolojik olarak da beni çok gerçek hissettiren bir şey. His olarak, daha duygu olarak daha empati yapabildiğim bir duygu. Podcast zamanı pandemi zamanına denk geliyor. Bir şey yapmam gerekiyordu. Yani ve yazıyorum, çekemeyeceğim, para yok, O sırada kimse bir şey çekemiyor. Ve podcast'i yurt dışında çok takip ederim. Şu sıra ne oluyor? O dönemde yurt dışındaki birkaç böyle podcast'te de denk gelince ben bunu ne yapabilirim? Ses ve ses efekti ve oyuncu olduğu zaman aslında çekmek gibi podcast'te. Dedim tam görsel olmasın bunun ama çekelim, yazalım. İşte Mine Söğüt'le o dönem tanıştım ve konuştum. Mine hemen dedik istediğin gibi kullanabilirsin. Ki hiç tanışmıyorduk. Hemen yazdım, oyuncu arkadaşlarıma söyledim. Onlar hemen geldiler. O anlamda da çok destek görüyor. Yapmak istediğim şey hakkında bir şekilde destek görüyorum aslında.
Ama aslında İstanbul'a geldiğinden itibaren de kendi kredini güçlendiriyorsun. Yani network'ünü, insanları işte oyuncu arkadaşlarım da hemen geldiler.
Evet.
Yani tiyatroyla da o anlamda ilişkin var zaten.
Evet.
Ve burada bunu yaparken işte Bana Karanlığı Anlatı yaparken vesaire birdenbire Masumlar Apartmanı senaryo ekibine giriyorsun. Yani kolektifte çalışıyorsun, tek başına da çalışıyorsun. Hı-hı. Burada mesela en önemli şey yarattın. Hani bunu karar veriyorsun. Bir de ortaya koyuyorsun. Bir de bunun geri dönüşleri var. Yani onaylanmak ya da onaylanmamanın senin hayatındaki önemi nasıl? Şeyi biliyorum yani red yemenin, hani bir şeylere reddedilmesine çok alışıyoruz insan zamanla. İlk zamanlarda çok bozuluyor vesaire ama sonra alışıyor. Senin de yaptığın kadar yapmadığın proje var diye biliyorum. Biraz çok. Bunu konuşur musun?
Ya o anlamda bence beni siz de çok iyi tanıyorsunuzdur ki söylediğiniz bir cümle vardı. Onu hep aklıma gelir ve düzeltmeye çalışırım bu. Hem görünür olması gereken bir iş yapıyorsun hem de göründüğün zaman kendini hemen kapatıyorsun demiştiniz bir gün bana ve onu hep tutmaya çalışırım. Ben onaylanmak benim için hayattaki en büyük sınavlarımdan biri. Ben bir şeyi ortaya koyduktan sonra zaten hemen kabuğuma çekilip işte film çıkar. Tamam işte kimse beğenmeyecek galiba. İşte senaryo ile ilgili bir şey yazarım. Tamam kimse beğenmeyecek. Zaten kimse beğenmeyecek üzerine bütün hayatımı kurguladığım için orada genel bir çaba gerekiyor sanırım. Daha iyisini yapmam lazım. Daha iyisini. İşte filmin galası oluyor. Herkes işte tebrik ederim güzel şu yani de işte şu böyle.
Böyle uykunu kaçıran şeyler oluyor mu? Benim oluyor. Mesela ben yatıyorum. 2 gün önce senin galana ondan gelemedim. Bizim de Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması ödül töreni vardı. Hani her şey çok güzel gitti, çok güzel. Acaba bir şey daha var mıydı, daha iyi olabilir miydi? Bu bitmeyen bir hikaye herhalde değil mi?
Bitmiyor. Zaten bence bizim gibi insanlarda bitmez ki durmayalım.
Evet.
Kendinden memnun olmamak. Ben çekim günü biter, eve giderim. Ah şunu şöyle çektim, bunu böyle çektim. Niye şöyle çekmedim, şu da olabilirdi. Film biter, kurgusunu izlerim. Güzel hiçbir şey görmem. Bütün kusurları tek tek görürüm. O yüzden hiçbir şu insana şöyle insanlara çok özeniyorum. Çok güzel bir iş yapmışsın. Ya evet hani güzel oldu gerçekten de. Bence bir zaman
ben de
bu karşılığı
ben biraz yani. Öyleyim ben de. Yani tamam çok teşekkür ederim falan kaçasım geliyor.
Aynen zaten. Böyle hemen övüldüğüm zaman peki. Kapanıyorum.
Ben biraz daha genel olarak hep konuşmak istiyorum. Mesela oyuncu seçimi yaparken nasıl seçiyorsun oyuncularını? Bu benim için önemli bir soru. Çünkü senin bu son filmde de gördüm. Çok genç 2 arkadaş var. Ve aslında ne kadar iyi olmuş. Ben de onları tanımış oldum böylece. Evet belli sonra baktım tabii ki işleri var vesaire ama mesela işte görünür olmuşlar evet, filmle evet. Birlikte. Şimdi bir önceki filminde Bana Karanlığı Anlat. Orada da yine cast en iyi kadın oyuncu ödüllerini yani senin oyuncu yönetimi konusunda çok ciddi bir zaman harcadığını ve biliyorum ama seçerken nasıl bakıyorsun?
Ya ben audition videosu izlemekten çok sıkılıyorum.
Hmm.
Hatta bazen 10 saniyede zaten oradaki şeyi anlayıp izlemiyor da olabiliyorum. Birazcık tanışmak benim için. Tanışıp orada tanışmalı audition'da değil. Karakteri anlamak istiyorum. Oradaki söylenilen bir şey, göz teması bana zaten şeyi veriyor. Evet ya bu rol için doğru insan o. Birazcık o enerjiyi, benle olan uyumuna, açıklığına bakıyorum.
Karakterde karakteri yani esnekliğine çok, mi demek istiyorsun?
Esnek, evet esneklik. Hani ben o sete çıktığım zaman... Bu bir kolektif bir iş bence. Yani ben filmci olduğum için tek başınaymışım gibi düşünmüyorum. Yani o setteki ışık tutan ekipten catering'indeki insana kadar aslında kolektif bir iş yapıyoruz. O yüzden herkesin birbiriyle uyumlu olmasını istiyorum. O sete girecek oyuncunun da o uyumun içinde olmasını istiyorum. Bu sefer şöyle bir şey oluyor. Oyuncu zaten kendini o kolektifin içinde hissettiği zaman senin için de en iyisini yapmak istiyor. Film içinde. Bu sefer siz birkaç kere bir şey istediğinizde şey istiyor. Tamam hani Gizem bunu istiyorsa benim için de film içinde doğru şey istiyor. O zaman ben daha fazla ne katabilirim derken böyle birlikte bir şey üretiyor oluyoruz. Ben o yüzden tamamen yeteneğinden daha çok zaten karşım oraya o masaya oturuyorsa belli bir yetenekte bir oyuncu demek ki. Ben enerjime bakıyorum uyacaksa ve tamamına uyacaksa ekibin. çalışıyorum ve hiç şimdiye kadar yanıldım olmadı.
İşte tabii şöyle bir şey var. Hani oyuncunun sana kendini bırakabilmesinin önemli olduğunu düşünüyorsun değil mi biraz? Çünkü geçen gün konuşuyorduk, bir başka söyleşi içerisindeydik. Mesela şu oluyor mu, demin kendinden anlattığın meseleden biraz soru yarattım burada diyeyim. Hani diyorsun ya, keşke şöyle yapsaydım, keşke böyle yapsaydım mesela ve devam var. Ama ertesi gün oraya dönüp ya bunu bir daha böyle yapalım dediğin oluyor mu sette? Çünkü olabiliyor böyle şeyler.
Eğer vaktim varsa, mesela bana Karan'ın anlattı, bir sahneyi öyle tekrar çektim. Kafamda döndürdüm bir şeyler
çalışmadı
oldu.
Çalışmadı dedin.
Çalışmadı şöyle mi? Ama sonra gittim ilk çektiğimi mesela kurguda kullandım. Eğer vaktim varsa evet, çekmeyi seviyorum ama şöyle çok olmuyor. Ben ön provayı çok yapıyorum. Oyuncularla sahne, işte tekli, ikili, işte bütün ekip provalarda zaten neyin işlemediğini görüyorum. Bana sahnede sadece şey kalıyor sette, trafik. Trafikte kameraya göre ayarladığım zaman.
Benim çok sevdiğim bir şey, ön çalışması yoğun bir çalışma
çok.
Yapıyorsun. Öyle etüt edip giriyorsun.
Onu çocuklarla da yani o bir ömrün sonbaharında 2-3 ay birbirimize mesai harcadık. Tanıdık, oturduk, sahneler üzerine konuştuk, gerekirse değişiklikler yaptık.
Peki senaryo gruplarında çalışman noktasında, işte Masumlar Apartmanı'nın senaryo grubunda çalışmışsın. Kendi oturup bir şey yazmanla öyle bir pratiğin içinde olmak nasıl besliyor birbirini?
Orada Deniz Madanoğlu'nun desteğiyle o ekibe girdim ben. Yine böyle çok zor bir dönemde Deniz dedi ki gel Masumlara başlıyoruz, ekibe katıl. İlk deneyimimdi senaryo ekibi olarak. Orada şeyi görüyorum. Ben şimdi içgüdüsel yazıyorum. Ben teknik bilmiyorum, hiçbir şey bilmiyorum. Hissettiğim şeyi yazmak üzerine ilerliyor. Öyle bir ekibin içine girince teknik öğrenmeye başlıyorsunuz aslında. Formülleri ya da İşte bir şey, bir fikir atılıyor. Sonra diğeri bambaşka bir şey koyuyor. Başka. Aslında başka seslerle bir işin ne kadar farklı bir yere gelebildiğini görüyorum. Yani orada o yüzden ekip çalışması çok önemli. Eğer kimse de ego yoksa iş sadece gelişmeye kalıyor. Yani bir fikir atılıyor. Aa tamam güzel ama daha ne yapabiliriz'i yaptığın zaman ekip bambaşka.
Yani aslında egoyu kontrol edebilmek. Ben şeyi hatırlıyorum yani, mesela ben bir ekip çalışması çok severim. Ve tabii insanın yaşı belli bir konumu geliştikçe de seni direkt insanlar konumluyor bir yere değil mi? Hocam filan diye. Halbuki ben istiyorum ki bir masanın bir köşesine durayım. Çünkü o hem kendi durumumu, kendimi yeniden gözden geçirmemi, bu kasların çalışması gibi. Fakat burada bir şey soracağım. Daha önce belki soracaktım. Sen okulu okudun falan. Senaryo eğitimi almadım dedin ve senaryo grubuna girdin. Ha, bu cesareti nasıl buldun? İnsanlar çok enteresan bir şey. Çünkü esasen ya dur önce bir kursa gideyim de sonra yapayım derler. Sen giriyorsun mesela. Bu çok kıymetli bir şey.
Ben yönetmenlik yapacağım zaman da ben hiç asistanlık yapmadım. Bir yani, denemem var.
İnanamıyorum başka sana.
Ve bana herkes dedi ki işte çok romantiksin. Hiçbir set görmeden nasıl film çekeceksin? Böyle bir imkan zaten kimse tanımaz. Bana romantik dendiği zaman ben sinirleniyordum. Yani çünkü bence yaptığımız şey, tabii ki okullu olanlara çok iyi yönetmenler, senaristler var. Onunla ilgili bir şey demiyorum. Ama senaryo yazmak da, yönetmenlik de çok içgüdüsel bir şeyden.
Duygudan bahsediyoruz.
Ve orada gerçekten... Ya bu kendimi övmekle ilgili bir şey değil, yetenekliyim değil ama ben kendi duygumdaki şeyleri yazabildiğime ve çekebildiğime inanıyorum. O yüzden aslında özgür olmak, başkasının işte şekillendirmesinden çıkmamak istiyorum. İyi bir yardımcı yönetmen, iyi bir yönetmen olacak diye bir şey yok.
Kesinlikle.
Hatta ben çok kötü bir yardımcı yönetmenim. Ben program yapamam, anlamam. Yardımcı yönetmenler bana programı gösterdiği zaman bana göstermeyeyim. Siz ne zaman diyorsanız o zamana çekerim ben diyorum yani. Hiç bilmem.
Bu çok ilginç. Özellikle bizi izleyen ve dinleyenler için o kadar güzel anlatıyorsun ki biraz buraları açmak istiyorum. Sen atıyorum ilk oturup çekeceğin zaman aslında resmi mi görüyorsun kafanda? Yoksa duygu da olduğu için hani diyalogla o resmi nasıl birazcık yan yana getirebiliyorsun içsel olarak?
Ben yazarken ilk başta kendi yazıp çektiklerime gelirsek zaten yaşamış olduğum bir duygudan, ben genelde çok depresif bir dönem geçiririm. İşte çok üzülürüm, çok sıkılırım. Sonrasında bu kağıda yazmak başlar benim için, onu duyguyu dökmek. Yani benim bilgisayarım öyle hiç kimseye okutmadığım senaryolarla dolu. Birine bir şey satmak üzere yazmaya başladığım zaman yazamıyorum zaten. Ve senaryoyu da şöyle yazmıyorum. Sahne çalışıp hikaye, sinopsis, logline değil. Defterde ilk önce bir trafiğim oluyor benim. karaladım. Sonra direkt senaryo yazmaya başlıyorum.
Metot böyleydi.
Evet, yani. Sonrasında o senaryoyu bir daha okumaya sıkılıyorum bile.
O aslında karaladığın şey omurgayı orada oluşturuyorsun galiba.
Evet, omurgayı oluşturduktan sonra tekrar tretmanım yani, olmuyor arada.
Evet, ama işte aslında omurgaya biz tretman diyoruz. Evet. Yapımcılar o tretmanı bir şekilde çözecekler sana. Neyse, yani bir yerden para bulmak gerekiyor.
Evet, mecbur. Defterimi veriyorum.
Aynen. Peki başkasına yazdığı senaryoları çekmek nasıl bir şey?
O benim dizi döneminde ailede alıştığım.
Sen aile dizisinde
ikinci yönetmen
olarak çalıştın. Evet. Orada mesela başkasının yazdığı. Şimdi orada iki aradasın. İkinci yönetmensin.
Evet,
bir dizinin genel yapısı var. Bir de başkası yazmış. Evet. Burada nasıl çözüyorsun işi?
Orada şeyi anladım. Orada egosal hiçbir şeyim çalışmıyor. Tam tersine öğrenmek üzere yapıyorum. İşte Ahmet Katıksız kurucu yönetmendi. Mesela Ahmet Hoca'dan ne öğrenebilirime baktım. Orada da dizi pratiğini öğrendim. Haliyle onun diline uyan şekilde. Ama tabii oyuncu yönetiminde yine kendi içgüdüleriniz neyi gerektiriyorsa onu. Orada da başkasının senaryosunu birebir de çekip hissetmeye şanslıydım ki Hakan Bono mu yazıyordu zaten.
Evet.
Hani hissedebileceğim bir senarist.
Evet.
O yüzden ben hiç şimdiye kadar işlerimde zorlanmadım o anlamda.
Geçenlerde başka bir söyleşti. Hakan Bonomo'yla söyleşi yaptık. Evet. İnşallah o da benim konuğum olacak çok yakında. İnşallah. Evet, aslında sana değiyorsa diyaloglar, işte oyuncuyla olan iletişiminde de. Ama provayı seven bir yönetmensin gördüğüm kadarıyla. Peki sana şeyi soracağım. Yeni çıkan filmi konuşacağız birazdan ama bir yapımcıdan sana hadi gel bunu yapalım dediğinde. Yani bu bir dizi olabilir, film olabilir, reklam olabilir, her şey olabilir. Sen böyle multi, hani çoklu yetenekleri olan bir insansın ve aslında güzel bir şey var. Sonuca da odaklısın, yani bir sonuç çıkıyor sonuçta, yani tabii. Çıktısını alıyorsun. Gittiğinde o yapımcıyla konuşurken önceliklerin ne, yani burada senin bir şeye ikna olma nedenin nasıl oluyor? Yani ekonomik şeylerin dışında bahsediyorum. Çünkü hepimiz çalışıp bir şeylere ikna olmak zorundayız. Evet. Ama onun dışında, yani gittin projeyi o yapımcıyla konuştun, çok beğendin ama mesela yapımcı da hoşuna gitmeyen bir iki şey oldu. Hani böyle şeyler oldu mu önce tabii ki?
Bazen bir toplantıya giderken yapımcının yaptığı işlere bakıp ya çok da aynı dilde değil miyiz acaba da şeye bakıyorum. O sete girdiğim zaman benim kendi dilimi oluşturmama alan tanıyacak biri mi? Çünkü sonuçta o işleri de başka yönetmenler çekiyor. O yönetmenlerin dilleri o. Ben kendi vizyonumu katabileceksem, işi de beğendiysem o anlamda herkesle çalışabileceğimi düşünüyorum. Çünkü
ne kadar güzel.
Ben çektiğim işin afişine kadar hayal etmiş oluyorum çünkü. Afişi böyle olacak, müzikleri böyle olacak. Her şeye ben full paket bir işi hayal ediyorum. O yüzden kim olursa olsun benim vizyonumda bir iş çıkacak zaten. Her anlamda o da yapımcı.
Aslında o yapı olarak da zaten deneyim olarak da seninle görüşmeye davet eden yapımcı da artık o yola girdiğinin farkında bence. Eşit ilişki geliştirebiliyorsun yani.
Evet, evet. Yani orada zaten beni istiyorlarsa mutlu olarak kendi vizyonumla gidiyorum. O vizyonu istiyorlar diye düşünüyorum.
Şeye geleceğim. Bir Ömrün Sonbaharına. İşte bugün inşallah sinemalara çıktı. Şimdi burada da aslında yapımcı olarak Emre Oskay'ı görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Hande Türkeli'yi ağırladık. Evet. Onun da yapımcısı. Bağırdı. İnşallah Emre Bey'i de
bence güzel olur.
Ağırlayacağız. Çünkü şu dönemde üretim yapmak. Şimdi onu izlediğimde belli bir hedef. Bu proje sana nasıl geldi? Sen nasıl dahil oldun projeye? Biraz bunu anlatabilir misin acaba?
Emre zaten benim ilk filmimin de ortak yapımcılarından bir tanesi. İşte böyle bir iş çekeceğiz Gizem, kitap bu, senaryo bu diye bana Emre geldi. O dönem bir iş de yapmak istiyordum ben. Ve senaryo okuduğum zaman şöyle oldum. Hani uzun zamandır okumadığım bir aşk, naif bir aşk hikayesi. Toksik hiçbir şey yok. Sade, naif, aşkla ilgili de bir şey çekmek istiyordum aslında. Draması olan, aşkı olan içinde. Bana yeni bir şeymiş gibi geldi. Hani kara komedi değil, gerilim değil, çok ağır drama değil ve gençlik işi.
Evet, kesin gençlik işi olması bence önemli çünkü. Ve de hani gençlik işi ve bir böyle bir yaz süreci gibi değil mi? Yani evet, yani Bir Ömrün Sonbaharı çok anlamlı. Çok fazla spoiler vermeyeyim dinleyenler için. Gidip izlesinler ama ben duygusunu ve aslında biraz önce bahsettin müzik seçimlerini, yani müzik seçimleri senin seçimlerin mi öncelikle?
Evet, yani müzik zaten benim Bana Karanlığa Anlat da hep müzik ödülü almıştı. Evet. ben çalışırken şarkılar kafamda dönüyor. Tonu ne olacak, ne bitecek. Ve o anlamda ben insanlarla çalışırken de cesaretliyim. Hayatında hiçbir film yapmamış olsun. Vizyonunu beğendiysem, güvendiysem ve istediğim türdeyse çalışıyorum. Burada da Çetin Özen'le çalıştım. Hayatında hiç film yapmamış, 18 yaşında genç bir müzisyen. Genel yapısını, moodunu zaten ben kuruyorum ve diyorum ki şöyle şöyle bir şey istiyorum. Şu enstrümanları istiyorum. Bana yeni bir şey bul muhakkak. Hiç duyulmamış bir enstrüman da kullanalım. Ve sonrasında da bazı sahneler içinde zaten işte Dolu Kadehi Ters Tut, Nova Norda.
Evet, gördüm.
Onlar zaten kafamda dönen parçalardı ve olsun diye hani çok direttiğim, Emre de sağ olsun oldurdu. Yani kurguya bile onunla giriyorum. Her şeye belli giriyorum.
Bence süper. Yani o aslında baştan. Peki o genç müzisyeni nasıl keşfettin?
O da bizim yapım koordinatörünün erkek kardeşi.
Dinletti sana.
Evet ve bana Karanlığı Anlatın fragman müziğini o yapmıştı. Orada zaten bir tadını almıştım. Orada öyle başladık.
Başladınız. Şimdi tabii filme gelip baktığımda orada da hani Emre Özkay'la böyle bir şey hem de şu dönemde yapmak ve de aslında bir taraftan hem bir drama hem umut da var, hüzün de var, hepsi var. Ben filmi önden görme şansına sahip olanlardan biriyim. Burada aslında diyaloglar da ilgimi çekti. Çünkü yani belli bir kuşağın jargonu çok güzel bir şekilde de çıkıyor ortaya. Şeyler ve de kast ilgimi çekti gene. Yani sanıyorum senin en alameti farkalarından bir tanesi tiplemelerini, kastını çok güzel bir grup oluşturuyorsun. Bu dönem, bu kuşak yönetmenlerde çok gördüğüm bir şey. Yani Nadim Güç de biraz önce konuğumdu. O da aynı şekilde. Yani burada bunu yaparken karşılıklı yapımcıyla ikna süreciniz nasıl gelişiyor?
Emre o konuda rahat bir yapımcıdır. Güvenir yönetmene.
Genel senin kararlarına saygı duyuyor.
Saygı duyuyor. Tabii ki bu bir gişe işi. Tabii vizyon ki. İşi. Bağımsız değil. O yüzden hani bir isimler konuşuluyor ve yapımcıyı da mutlu edebilecek bir grubun içinden seçtim zaten.
Tam bunu söylediğin için söylüyorum. Yani ana akım işle bağımsız iş arasındaki fark o. Ana akım bir iş varken işte bunun televizyona satılabilecek mi? Bir dijital platforma satılabilecek mi? Gişede kimler gidecek? Yani bütün bu detaylar düşünülerek ister
sanırım
istemez.
Sanırım Zeynep Hanım, yani siz daha iyi biliyorsunuz, hakimsiniz benden. Şu an bağımsız sinemada da biraz öyleymiş gibi geliyor.
Şimdi artık dünyanın getirdiği ekonomik şartlar ister istemez bazı şeyleri düşündürmek gerekiyor. Ya da hiç no name, hani hiç bilinmeyen birisini yapacaksanız o zaman yönetmenin de çok ciddi bir hani karşılığının olması gerekiyor ki o devam etsin. Evet, bir zor bir dönemden geçiyor aslında, yaratıcı krizlerin olduğu bir dönemdeyiz. Yani ben bunu her yerde çok rahatlıkla söylüyorum. O yüzden o dönemde iş üretebilmek çok önemli. Peki sette nasıl bir gizem var? Senin set halini çok merak ediyorum. Odağın nerededir en çok?
Ben zaten set çıkacağım zaman dünyanın en mutlu insanı olurum. En pozitif, en mutlu. Çünkü seti çok seviyorum ben yani.
Sahayı seviyorsun.
Sahayı seviyorum. Orada kendimi yaşıyor ve var hissediyorum hani. Yani gerçekten dediğim gibi varlık sebebim orada olmakmış gibi hissediyorum. Haliyle kendime, ekibimi de o anlamda benimle uyumlu olacak insanlardan oluşturduğum için sette disiplini, yapacağı şeyler belli. Zaten önceden bütün sahnelerim çalışılmış, dekupajı yapılmış. Ne çekeceği belli. Yani bazen 12 saat bile sürmeyen setler, 16 saat eğer çok yer değiştirilecekse olan setler. Her şeyi net belirli, yapacağı şey belli. Sadece o sırada rolle birlikte ekstra bir şey çıkarsa ve aklıma takılırsa orayı oynadım. Bir set oluyor yani.
Anladım. Peki sürprizleri seviyor musun sette?
Kötü sürpriz, iyi sürpriz.
Sürprizin her çeşidi, hani beklenmedik bir şey önüne çıktığında.
Beklenmedik bir şey de yine sette olduğum için ve sanırım orada bir güven geliyor bana. Güven geliyor. Yapıyorum yani. Çıktıysa da tam başka bir şey yaparız.
Peki en sinirlendiğin şey ne olabilir sette? Senin yani geldi birisi sabahleyin, başladınız çalışmaya. En böyle canını sıkan şey mesela set sırasında telefonuna bakıyor musun?
Hiç ben set 20 günse set 20 gün boyunca telefonumda ne olduğundan haberim olmuyor.
Kapatıyorsun kendini.
Kapatıyorum. Hiç umumda, dünyada ne olduğu da umumda olmuyor. Sanırım o güzelliği var. Beni sinirlendirebilecek şey önceden konuşulmuş, anlaşılmış bir şeyin orada kimse o görev başındaki onu yapmamış olması. Çünkü ben görevimi yapıyorsam, zamanıma uyuyorsam her anlamda sen de orada onu yapacaksın. Tek görevin var.
Yaratıcı katkıları açık mısın peki bu süreçte? Yani atıyorum her şeyi konuştunuz, planladınız ama mesela sanat yönetmeni geldi dedi ki ya ben buna daha da iyi bir alternatif düşündüm. Bunlara açık mısın?
Bayılırım.
Yani seviyorsun.
Ben kurguda da, kurgu aşamasında da, sanatta da, görüntüde de yeter ki zaten benim kafamı açacak bir şeyler olsun. Çok severim.
Güzel. Peki senin aslında yazarken, çekerken yani hani her taraftan bir şeyler çıktığı için söylüyorum. Mesela bir projeyi yaparken bir başka projeyi düşünüyor ya da ilham oradan alıp ilhamı gidiyor musun? Çünkü ilhamla ilişkin çok değerli. Neden? İşte gidiyorsun işte bu yeni nesil radyo tiyatrosu. Zorlu dijital sahnede atıyorum. Proje yaratan birisin. Farklı disiplinlerden de. Yani ilhamların nasıl ilerliyor senin?
Ben bir anda bir cümle kurarsınız. O sırada defterimi o cümleyi ya da telefonu alırım. Cümlelerim vardır, hikayelerim vardır. Ve bir şey çekerken özellikle aslında yazmak, kenara not almak en sevdiğim şey. Yani en son Zamanın Kapıları dizisinde Birkan Sokullu da oynuyordu. İşte orada da ikinci yönetmendim. Birkan'ın bir hikayesinden yola çıkarak set zamanı bir senaryo yazdım mesela. Hani şimdi filmde kenarda bekleyen Birkan'ın hikayesi olan benim senaryolaştırdım. Zaten orası çalışırken kafam diğer taraf çok daha rahat çalışmaya başlıyor. Yani sürekli yazıyorum ben zaten sürekli.
Çok müthiş bir şey. O farklı disiplinlerin çok büyük faydası olduğunu düşünüyorum ben de. Yani ben de biraz öyleyim. Yani beş benzemez işi bir arada yapan bir insanım. Ve de öyle olmadı. Tek düzelik de ben de çok sıkılan birisiyim aslında. Yani kişisel olarak. Hayatında hayır demekle olan ilişkini sormak istiyorum. Bu her konuğuma yine sorduğum bir soru. Hayır demek senin için zor bir şey mi yoksa daha özgürleştiren bir şey mi? Yani baskılardan şimdi ayıp olacak buna da hayır diyemeyeceğim dediğin şeyler mutlaka vardır ama ne kadar buna bağlısın ya da ne kadar değilsin?
Ya eskiden sanırım hiç hayır diyemiyordum hiç.
Hepimiz gibi.
Sonra kendimi öğrenip ve hayatın ne kadar zor olduğunu, hepimizin ne kadar büyük savaşlar verdiğini görünce, kendimde de yaşayınca çünkü yaşımız büyüdükçe hayatta yaşadığımız şeyler daha zorlanıyor ve orada sanırım birazcık insan kendini kayırmaya başlıyor. Hani bir dakika, ben de varım burada, benim de fikirlerim var, benim de isteklerim var. Buna hayır demeyi öğrendim birçok şeyde. Öğrenemediklerim de vardır ama biraz bu sıralar çalıştığım gerçekten kendimi kayırmak. Bu kadar karşı tarafı önemsiyorsan biraz kendini de önemse gibi bir noktaya geldim.
Evet, karşı tarafı önemseme sanıyorum kendi kültürümüzde olan bir şey. Yani işte misafir gelince
başkasına öncelik
vermek. Onu aslında bizim sektörde de, bunu niçin söylüyorum, hani hayır denemez, öyle bir şey geldiyse hayır denemez tuzağına düşen çok fazla sayıda genç sinemacı olabiliyor. Halbuki aslında neyi sevip neyi sevmediğini bilirsen belki hayır demek çok başka yolları da açacak bir şey değil mi?
Kesinlikle, yani hayır demenin o sıra belki bir kayıp ya da buna hayır dersen peşinden şunu da kaybederim mi korkusu bizde çok var. Çünkü sektörde böyle kendini temelli ve güvende hissedemiyorsun. Sürekli kaygan bir zemin var.
Tabii.
O yüzden birine dediğin hayırın sonrasında başka neye sebep olacağını, neye iptal edeceğini bilemiyorsun. Orada sanırım kendine güvenmeye başladığın zaman ben buyum. Ve zaten benle olmak isteyen insan bu hayıra rağmen benim için olacak dediğin noktada hayır diyebiliyorsun rahatlıkla.
Evet, ben de çok buna inanıyorum yani, onun için de söylüyorum çünkü ben de çok geç öğrendim. Hala da dediklerimde ama artık diyorum. Epey bir zamandır diyorum daha doğrusu, diyebiliyorum diyeyim. Burada benim çok senle çok sevdiğim bir özellik var. Bunu özellikle koymak istedim. Çünkü başından itibaren söylüyorum ama sen mesela bir şeye takıntılık yapıp o yapacak diye öbürlerini iten diye hep üreten birisi. İşte bunların içinde bir tanesinde de birkaç kere geçtiği için söylüyorum. İkinci yönetmenlik dediğim bir şey var. Bu ikinci yönetmenlik kavramını birazcık anlatır mısın bizi dinleyenler ve izleyenler için? Çünkü aslında çok değerli bir kavram. Bence en önemli kolektif işlerden bir tanesi. Ve de aslında bu ikinci yönetmen kavramı da yeni yeni farkındalıkları başladı. Biz de burada birazcık böyle masterclass gibi gidiyoruz ya. O yüzden biraz onu açıklamanı isteyeceğim.
Yani ikinci yönetmenlikte şöyle bir şey var. Birinin kurduğu ve onun vizyonunda kurduğu bir dünyada sen onun vizyonunu yürütmen gerekiyor. Şanslıysan, ben o anlamda şanslıydım. Senin de kafana çok yakın insanlarla çalışırsan zaten işte bu bir ekip oluyor. O ekip kendi setinde, senin kendi ekibin oluyor. Aslında ikinci yönetmensin ama kendi ekibinle kendi setinde oluyorsun. Orada görüntü yönetmenlerin işbirliğiyle senin işte yönetmenle olan iletişiminde bir dil tutturarak bir iş çekiyorsun. Elbette orada şunlar oluyor çekerken. Ben bunu aslında böyle yapmazdım. Herkes de olur bu yani. Hani
çok doğal.
Çok tabii, doğal bir şey. Çok. Orada olay, onu yapıyorsan bir şey öğrenmeye ve bir şey almaya bakacaksın. Çok istediğin bir şey varsa kendi işini çekerken
yap.
yaparsın kafasına geliyorum. O yüzden ben orada tamamen teslim oluyorum. Ne gerekiyorsa. Ha, oyuncu yönetimi başka bir şey. Orada sen ne çekiyorsan. Vizyonun tutmayan insanla zaten o da seninle çalışmaz, sen de çalışmazsın.
Tabii zaten A ekibi, B ekibi dediğimiz zaman hani ikinci yönetmenin olduğu ekip falan. Senin yine kendi yardımcın, kendi ekibin, kendi görüntü yönetmenin tamamen kendi tarafınla yapıyorsun. Şimdi oradan da şuraya gelmek istiyorum. Sen dedin ki hiç yönetmen yardımcılığı yapmadın ya da yardımcı yönetmenlik. Şimdi ben aslında o kavramları biraz uluslararası da baktığımız zaman hani doğrusu bence yönetmen yardımcılığıdır, meslektir. Yapmadın. Peki kendi yönetmeninle ya da yönetmen yardımcılığı ilişkin nasıl? Çünkü hani orayı bilmediğin için mesela zorlanıyor musun ya da o mu seni biraz yönetiyor bazen, hani yönlendiriyor diyeyim daha doğrusu.
Ya orada çalışacağım insanla bir kere çok güvenmem lazım. Çünkü onun kendi yapması gereken şeyde full teslim olurum. Bir kontrole geçmem. O da şöyle oluyor. Kafama takılan birkaç her şeyi kurcalarım çünkü ben yani sette ne oluyor, orada ne oluyor onu bilirim, bilmek
kontrolü
isterim.
Kontrolü seviyorsun.
Kontrolü severim. Orada kontrolü bırakmaya başladığım an anlıyorum ki tamam doğru insanla çalışıyorum. Çünkü bir iki denemem olur. Sorduğum sorunun cevabını alırsam ya da normalde yürümediğini bildiğim bir şeyin yürütüldüğünü gördüğüm an ondan sonra hiç ilgilenmiyorum o tarafla. Yardımcı öğretmen ne diyorsa onun kendi mesleğini yapıyor.
Herkes kendi tarafını yapıyor. Zaten görüntü yönetmeni, resimler belli. Hani o zaten belli
orada
olan bir sistem.
Orada da mood çok çalışırım ben. Hani görüntü yönetmeniyle set öncesi işte birbirimize görüntüler göndeririz. Şu olsun, bu olsun, şu sahne için şöyle. Bu sahne dekupajla çalıştığım için zaten planların belli oluyor. Orada bir de mekan ve ışığa göre de ekstra bir şeyler eklenirse de vaktim oluyor genelde. Çekiyorum.
Aslında bu sana bir laboratuvar ortamı da sunmuyor mu? Yani bir sonra yaptığın işte nasıl yapımcıdan ne ışık isteyeceğin, nasıl şeyler yapacaksın, hangi malzemeler gelmiş. Yani bütün aslında yönetmenlik kaslarına da çok faydası olan bir şey sanki, değil mi?
Ya şahane. Ben sürekli görüntü yönetmeni araştırırım. Çektiği işlere bakarım. Yurt dışındaki işte bu filmmakers gibi yerlere girer. İşte arşivim vardır. Sürekli görseller arşivlerim. Bir gün işte şununla ilgili bir şey çekeceksem olsun diye mutlarım vardır. Reklam çekeceğim zaman kullanırım dediğim lenslerim vardır falan. Böyle görsel çok çalışırım o anlamda.
Bu bence çok önemli bir şey. Çünkü o sürekli senin o kaslarını güncelleyen bir şey. Peki bana karanlığını anlat. Sanıyorum bir dijital platformda şu anda gösteriliyor. Hani dinleyen ve izleyenler için, izlemeleri için. Ve Bir Ömrün Son Var. Şimdi ben iki filmi de izlemiş insan olarak tamamen farklı iki durum gördüm. Mutlaka bir karanlık durum var tabii. Hani onu o var olmadan ya, ruhumuzun karanlık tarafları. Buradaki mesele, aradaki fark için söylüyorum. Yani bana karanlığını anlat. Biraz daha bağımsız yapıya, değil mi? Hizmet eden tabii. Bir işti. Bu da tamamen ana akım. Aslında bu ikisini de yapabiliyor olmak çok güzel bir şey. Ne düşünüyorsun bu konuda?
Ben orada şunu düşünüyorum. Yani ben işte bir reklam ajansına da bağlıyım reklam çekmek üzere. Ben yönetmenim.
İşte. Mesleğin bu.
Mesleğim bu. İlla şu türü çekeceğim. Elbette sevdiğimiz, daha hakim olduğumuz türler vardır. Ben şuna da inanmıyorum. İşte ben sokak işiyle çekmek istiyorum. İşte dövüşen adamlar, o ailede böyle fırsatlarımız oldu çünkü birçok türü barındırıyordu o dizi içinde. İşte genelde erkek yönetmen, yani erkek kadını ayırmak istemiyorum ama işte onu şunlar daha iyi çeker. Bunlar. Yahu ben çekmeyi biliyorum. Ben o duyguyu zaten oyuncuya ne oynatacağımı biliyorsam, o tekniği biliyorsam ben her şeyi çekebilirim. Reklamda çekerim,
kesinlikle,
klipte çekerim.
Canım öyle şey olur mu? Tabii ki.
Ki eskiden öyleymiş ve şey de diyorduk tabii işte canım, bilmem kim çekmiş bunu belli ki klip görünce bile. Hani o vizyonu bir de ona yansıtabiliyor olmak bence çok güzel bir
evet,
şey.
Evet, kesinlikle. Peki cinsiyetçi konuyu hani konuştuktan sonra kadınların aslında tabii benim kendi kuşağım, biz aslında kamera arkasında olmak için çok enteresan bir yolculuklardan geçtik. Hem kamera arkasında hem kamera önünde, yani senaryoda kadın meselesini konuşmak istiyorum. Önce kamera arkasını soracağım. Yani sen de işte sektöre girdin, güzel bir kadın, hoş bir kadın ama bütün o işleri yapabilirsin biraz önce söylediğin noktada. Ne gibi zorluklarla karşılaştın?
Bir kere o işlerin hepsini yapabileceğinize inanmıyor kimse.
Evet, kesinlikle.
Yani hani onun birinin size inanıp evet Gizem bunu çeker, hadi gel bakalım çek demesi gerekiyor. Cinsiyeti erkek olan bir insanın deneyimi benden daha az da olsa onu oraya atabiliyorlar mesela, hadi çek. Nedense hani onun ne mantık orada bilmiyorum. Yani benim birini bir şeylere ikna etmem gerekiyor. Bağımsız çekiyorum. İşte bir film çek öyle diyorlar. Bağımsız çekiyorsun yetmiyor diyor ki ama işte ana akım yapmadın. Hadi ne çeksen bağımsızmış gibi. Hadi bir de ana akım yap. Hadi bir de dizi yap. Hadi bir de sürekli bir hadi bir de şunu yap da bakalım durumu var. O bence cinsiyetle alakalı.
Ben kendimden örnek vereyim. Yani yapımcı deyince birdenbire herkes aa yani ne demek? Yani ne yapacaksın? Diye çok soruların cevabını almıştım. Peki kameranın önüne gelirsek senaryolardaki kadınların işte son yıllarda farkındalık çok arttı ama bu sefer de yaş ayrımcılığı gibi bir takım şeyler oluyor. Buralardaki görüşlerin neler? Yani çünkü hani belli bir yaşa gelen insanlara belli roller veya da diretilmiş estetik bakış açıları falan geliyor. Bu konuda neler söylemek istersin?
Genel olarak hikayelerde artık temsiliyetlerin daha doğru yerlerde olduğunu düşünüyorum.
Evet, birçok
işte. Yani eskiden çekilen işlere bakıyorum. Şu an yayınlanması imkansız birçok şey çekilmiş. Tabii. Yaşla ilgili ben en çok takıldığım şeylerden bir tanesi işte erkek oyuncu bilmem kaç yaşında ama kadın oyuncu ondan daha ufak sevgili yapabiliyorlar. Bunu kadın versiyonuna geldiğin zaman ya anneyi ya ablayı oynaman gerekiyor. Burada bir iki lilik var.
Çifte standart.
Yani evet. Ya hiç olmayacak ya da olacaksa orada çünkü daha genç gösteren ya tabii ki oradaki yaş farkları oyun ne gerektiriyorsa, karakter ne gerektiriyorsa öyle olmalı. Ama burada karakter hiç gerektirmediği halde işte daha genç bir kadın oyuncuyu daha yaşça büyük bir erkek oyuncuyla sadece görsel bir şey kattık için konumlandırabiliyor ama bunu kadına yapmıyor. İşte belli bir yaş aralığına girdiği zaman diyor ki ama şimdi diyor işte anneyi oynatsam, genç sevgiliyi oynatsam yaşlı. Ne olacak yani belli bir jenerasyon bekleyecek mi?
Bence zaten aşk bitmez. Her yaşta var da. Burada kategorize etme aslında dünya sinemasında da bu böyle işte bu farkındalıklar yeni yeni işte 5-10 senedir çok daha dillenir oldu. Evet bu çeşitlilik meselesi veya temsiliyet meselesi çok değerli olduğu gibi bu kategorilerden de bu etiketlerden daha doğrusu kurtulmak ve yani o yaşsız zamansız çünkü hiç bilemeyebilirsiniz dünyadaki örneklerine de baktığınızda ama seyirci bunu ister ve yapar kavramı bazen biraz seyirciyi de yormak, şaşırtmak iyi bir şey diye düşünüyorum.
Ya ben ne gösterilirse bir noktada alışıyoruz gibi geliyor zaten. Tabii. Onu altını bir çizdikçe bir şeyin o hep farklı yani ayrıksı olacak gibi geliyor. Mesela bu yaşla ilgili mevzularda dünyada da bu sıra filmler işte Nicole Kidman'ın filmi.
Evet.
Ama mesela burada yine çizilen şey aslında bu yaş farkı. Ben şurada diyorum ki erkek ana karakterli işte kadının ufak olduğunda yaş farkı değil hikaye.
Değil.
Herhangi bir aşk filmi. Ama kadın büyük erkek küçük olduğu zaman bu aşk hikayesi
kavramsal
olmuyor.
Kavramsal olarak hayır gene çıkış noktasını oradan yapıyor. Sanki veriyorsun. Çok büyük bir değişiklik bir şey varmış
bu
gibi.
Bu yüzden bunları izlemek benim yine hoşuma gitmiyor. Diyorsun çok ki haklısın. Sen yine diyorsun ki burada zaten olmaması gereken bir şey var. Bunu sana bir hikaye olarak sunuyorum. Sen o zaman normalize et bunu.
Evet doğru.
Ve yaşlar da öyle seçiliyor ki zaten hani bir gariplik olduğunu hissedeceğin yaşlar koyuyorlar. Aralıklar koyuyorlar falan. Hani yine normalize edildiğini düşünmüyorum aslında. Altı çiziliyor.
Altı çizildiği için biraz hani tabiri caizse kör gözün parmağına işler çıkmaya başlıyor. O da biraz evet bunu seninle özellikle konuşmak istedim. Çünkü biz bunu seninle zaman zaman kişisel sohbetlerimizde de konuşuyoruz. Ve onu değiştirmek de bu sefer değiştirdik dikkati çekiyor. Hayır
anlatıyoruz,
değil.
Anlatıyoruz bak.
Anlatıyoruz bak diye gösteriyoruz. Evet o da bence bir şey ya da bir dönem şöyle bir şey vardı. Uluslararası fonlardan destek almak için çeşitli şehirlerde gezen filmler yapılırdı. Mesela o da zaten olmuyor. Kimse hani iyi bir hikaye anlattığın sürece o aşkı o kadar iyi anlat ki kimse yaşlara başlara tipe takılmasın yani. Mesele orada galiba.
Tabii ki.
Peki gelecek neler yapacaksın Gizem? Projelerin neler? Yani şimdi bu Bir Ömrün Sonbaharı vizyona çıktı. O bir süre herhalde onun da söyleşileri, şehir sohbetleri vesaire gidecektir diye düşünüyorum ama hep cebinde bir sürü projeyle dolaşan bir insansın. Neler yapacaksın?
Var yani ben bu süreçte tabii ki o kurgu aşamasında ben iki film yazdım.
Of!
İki filmin senaryosu var. İşte dizinin genel hikayesi bir bölüm senaryosu var. Ama yani öyle karışık bir süreçten geçiyoruz. Ne olur ne olmaz bilmiyorum. Hani o anlamda filmleri zaten sinema değil dijital mecra olarak düşünüyorum. Onlar benim yazdıklarım. Tabii onun dışında dışarıdan gelecek senaryoları da çekmek istiyorum. Şu an yönetmenin en karanlık dönemini yaşıyorum. Ne yapacağım belli değil. Bir şey olsun hemen diye heyecanlıyım.
Peki iş bitip döndüğünde bir hani o yukarıya çıkıyorsun gala falan yapılıyor. Ondan sonra ertesi sabah bir dipte uyanıyor
bitti.
Musun?
Bitti. Yani yaz. ölüm yası. Yani terapide her hafta ağlamalı. Yani ne olduğunu da anlamıyorum. Sonra terapistim dedi ki her işin bitmesi de bir yastır aslında, bir vedalaşmadır. Evet, öyle, doğru.
Ben öyle olurum. Mesela setin son günleri falan ben felaket depresyona girerim, öyle söyleyeyim.
Mesleğim ne bilmiyorum mesela. Sete çıkmadığım zaman yönetmenim derken şey oluyorum. Mesleksiz, sıfatsız bir insan kalmışım gibi hissediyorum. O yüzden hemen sete çıkmak istiyorum.
Ama bu söylediğinden ruhuna da çok ciddi anlamda yatırım yapıyorsun. İşte çalışıyorsun. Çünkü ben ruhu bir laboratuvar gibi görüyorum ve aslında ruhun ne istediğini, bazen de biz ruhu yönlendirmeye çalıştıkça o iyice oluyor.
Ben anlamaya çalışıyorum artık. Tamam, şu an bir şey yaşıyorsun. Ne yaşıyorsun? İyi bakalım,
anlamaya
yaşa.
Çalış, çok güzel.
Yaşıyorum sonuna kadar.
Peki bizim burada bir genel hep bir sorumuz var. Neden filmimi çekemiyorum diyenlere? Bu tabii insanın hayatındaki film, bazı konuklarımda hayatını bir film gibi yapmak istediği gibi, ama yönetmen, yazar birini bulmuşken bunu söylemek durumundayım. Üstelik hiç tamamen başka bir bölümde okumuş, hiç eğitimlere gitmemiş, birdenbire sektörün içine kendini ışınlamış bir insan olarak ne öneriyorsun? Neden filmimi çekemiyorum diyenlere ne önerirsin?
Öneri olarak bir çaba gerekiyor. Yani bir istediğin şeyi yapmak üzerine yap. Sonrası biraz kadersel artık yaklaşıyorum. Eskiden diyordum ki yap, işte şunu yap, yapınca oluyor, olur. Şimdi söyleyeyim, bazen öyle şeyler aynı anda hizalanıyor ki çabalamadan oluyor. Ya inanamıyorsun bile olma hızına, olma sürecine. Bazen de böyle şeye benzetiyorum. Güneşten elinin yanmasını göze alarak bir parça kopar. Olmayacaksa olmuyor.
Tabii.
O noktada da onu belki bırakıp devam et. Çok zor bir şey o kadar uğraştığın şeyi devam et, bırakmak. Ama o kadar... Yine kaderci yaklaşıyorum. Kader kısmet ki bir gün birinin masada şunu demesine bakıyor işte. Şu işi Gizem Kızıl çeksin. İşte bunu bilmem kim yazsın, bunu bilmem kim oynasın dendiği noktada aslında o oluyor. Ya da böyle bir senaryo vardı deyip birinin rastgele okumasıyla oluyor. Biraz fazla şans ve kısmetin de barındığı bir meslek. Şey.
Ben hani şansın çok önemli, dünyada bakıldığında %30 oranında bir şans faktörü varmış insanlarda, ama onu iyi kullanamazsan hiçbir şey yok.
Hazır olmak gerisinde gerekiyor.
Gerisinde de %70'e çalıştığında. Ben cesaretin önemli olduğunu düşünüyorum. Ve senin hikayende de burada çok cesur olduğunu düşünüyorum. Yani kalk Ankara'dan gel. Ondan sonra Okan Bayülgen'in programına gir. Orada çekeceğim mi de ay korkarım demeden gir çek. Şimdi bu cesaret bence önemli. Sen ne diyorsun? Cesaretlisin çünkü.
Cesaret sanırım orada bir şekilde yapar yani. O kadar bildiğimi düşünüyorum ki yaptığım şeyi. Yani sonrasında
içselleştirmiş durumdasın.
Evet. Yani orada ne olmasın? Bir kere yönetmenim Burak Kambir bana ilk sete çıktığımızda şunu söylemişti. Gizem, istersen bu kadrajı ters çek yanlışlıkla. Sen yönetmensin ve ben bunu böyle yapmak istedim ve yaptın dediğin noktada doğrusu o. Bu bende acayip bir rahatlığı, sanırım en başından beri hareket ettiğim, yani kendim bildim bileli böyle hareket ediyorum içgüdüsü olarak. Ben bunu zaten şöyle şu kadrajda görmek istiyorsam o kadrajda görmek istiyorum. O yüzden benim önüme işte ben bugün televizyon programı da çekerim rejili. İşte dizi de çekerim, film de çekerim, klip de çekerim, reklam da çekerim. Çünkü kendi içimde neyi hissediyorsam onu çekebiliyorum zaten. Başkasının dediğini çekemiyorum.
Çekemiyorsun, evet.
O yüzden içgüdülerime inanıyorum.
Çok güzel buluşturuyorsun. İyi ki geldin. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Yeni filmin yolu açık olsun. Nice filmlerin yolu açık olsun. İnşallah nice projelerini alkışlamak dileğiyle.
Çok teşekkür ederim Zeynep Hanım. Sizi seviyorum.
Seni, ben de seni.